Ayrım 28, sayfa 233. Eyüp. Dorabo, kaçın kurasıydı. Bir isteği onaylayan insanın kendisi için teşekkür hakkı yarattığını biliyordu. Önemli olan bir isteği yaratmaktı. Beklediğini bulmuştu. İstifini bozmadan büyük leğeni getirdi, sonra aşure taslarından birini aldı. Sabunu, keseyi, peştemalı, nalınları leğenin yanına yerleştirdi. Yüklükten çıkardığı temiz iç çamaşırını da masanın üzerine koydu. Kazandaki suyu ılıştırdı. Artık nezarethane bekçisinin dayanacağı sıcaklığı kestirmişti. Göz göze geldiler. Nezarethane bekçisi gözlerini yumdu. Üzerindekileri çıkarıp leğene girdi. Arkasını döndü. Dora bu sırtı seyretmenin keyfini sürmeye hevesliydi. Ama araya süre koyarsa ürküteceği korkusuna kapıldı. Ayağa kalktı, sırtındaki birman geceliği çıkarıp ayaklarının ucuna bıraktı. Leğen genişti. Resmo. Yağmur durmuştu. Şerife de durmuş, oturmuş haliyle çardağın altındaki divana uzanmıştı. Bulutlar dağılmış, pırıl pırıl bir gecenin keyfi başlamıştı. Masanın üstüne çeşit çeşit kuru yemişler, taze koparılmış mevsim meyveleri konulmuştu. Kim bu sofranın misafiri olsa bahtiyar olurdu. Şerife'nin sofrası bereketliydi. Anasının evinde gördüklerinin aynısını kendi evinde sürdürüyor ve ziyaretine gelen kim olursa olsun en hatırlı misafir itibariyle ağırlanıyordu. Önce bir fener ışığı, sonra tanıdık bir sesle ayağa kalktı. Gelenleri karşıladı. Şaşırdı. Gecenin böylesine geç vaktinde yapılan ziyaretlerin yüreğinde bir korku olduğuna inanırdı. Misafirleri kendi hallerinde insanlardı. Ara sıra pazar yerinde karşılaşırlar ve birbirlerinin hatırlarını sorarak gönül alırlardı. Acaba gecenin yarısındaki bu ziyaretin sebebi ne olabilirdi? Merak içindeydi. Gelenlere yer gösterdi. Masanın etrafındaki kerevetlere oturdular. Konuyu gelenlerin açmasını bekleyecekti. Hazır sofranın ikramlarını sundu. Gelenlerin heyecanlı hallerinden özel manalar çıkarmak mümkündü. Hal ve tavırlara bakarak akıl yürütmek yerine kendiliklerinden açılıp ziyaret sebeplerini anlatmalarını beklemeye karar verdi. Kadın beline bağladığı kuşağı çözdü. Katlarını tek tek açtı. Tam orta yerinde birkaç bilezik, bir çift evlilik yüzüğü, üç reşat altını duruyordu. Yanında sıkıca lüle yapılıp iple bağlanmış bir miktar para vardı. Hepsini Şerife'nin önüne uzattı. Bütün paramız bu. Şerife akıllı kadındı. Yol yordan bilir, sözlerden ve hareketlerden insanların asıl emellerini hissetmeye çalışır ve çoğu kere sağlam ve isabetli teşhislerle gerçeği hızla kavrardı. Bu kez bu maharetini kullanmaya gerek kalmadı. Kadın zihnindekileri hızla ortaya döktü. Duyduk ki Müslümanlar gönderilecek, yerlerine Ortodokslar getirilecekmiş. Şerife, kadının anlatacaklarına devam etmesini istemedi. Konuşmanın nereye varacağını kestirmiş, bu küçük kurnazlığın özündeki pişkinliği kesip atmak istemişti. Kocasının yanında mahcup olmasını yakışıklı bulmamış, baş başa konuşmayı tercih etmiş mi? Mutfakta bana yardım edin, çay demleyelim. Birlikte mutfağa geçince kapıyı örttü. Arayı soğutmadan söyleyeceklerini peş peşe sıraladı. Evime itibar getirdiniz, sağ olun. Efendinizin yanında konuşmayı yakışıksız bulduğum için sizi içeri çağırdım. Misafir kadın, baş başa kalışın fırsatında isteklerini daha da açıklamak ve emellerini pekiştirerek bir kere daha anlatmayı denemek istiyordu. Gitmeden önce evini bize sat Şerife. Paramız bu kadar. Giderken hiç olmazsa kesende birkaç parça altının olsun. Nereye gideceğin belli olmaz. İnsanın güvendiği birkaç şeyi olmalı yanında. Bu ev sahipli. Kadın duyduklarını hiç önemsemiyor, sadece aklındakileri hızla tekrarlıyordu. Bastırırsa alacağına kendisini öyle inandırmıştı ki, başka hiçbir ihtimali makul bulmayan bir inatçı direniş içindeydi. Kocam sormuş, eğer mübadele başlamadan evvel satışı tapuya geçirirsek, alınan mal sahibinin olurmuş. Yalan yanlış bilgilerin, iler tutar tarafı yoktur. Ama kadının kafası anlattıklarıyla öyle yoğrulmuştu ki hiçbir ikna edici ifade mana kazanamıyordu. Yüz hatları gerginleşmiş, sesinde yavan bir asabiyet boy vermişti. İleride elimize geçerse gönderir, hakkınızı öderiz. Namuslu insanlar olduğumuzu biliyorsun. Şerife işi kısaca bitirmek istiyordu. Devlet nasıl nizam koymuş bilmiyorum. Anladım ki sen de bilmiyorsun. Ne buradan gitmeye ne de evimi satmaya niyetliyim. Benim gözümün kaldığı şey benim olmalı. Direneceğine yardım et. Şerife ayağa kalktı, mutfak kapısını açtı. Ziyaretçinin bir an evvel gitmesini istiyordu. Sofaya yürüdü, kocasının da duyacağı şekilde sesini yükseltti. Kocası merakla gözlerinin içine bakıyordu. Daha makul bir muhatap ile sorunu hemen çözüp bir sonuca varmak niyetindeydi. Bu ev benim sanılıyor. Ama bilin ki yarısı benim emanetimde, yarısı da mülkiyetinde. Sözlerini tamamlayamadı. Şaşkınlık içinde kaldı. Gecenin yarısında Vasilisi bahçe kapısının önünde duruyordu. Giriş yolu üzerindeki asmanın altında altın bakışlı bir delikanlı gibi bahtiyar ve saygılıydı. Önce misafirleri selamladı, sonra Şerife'nin hatırını sordu. Işıkları görünce meraklandım. Meğer misafirin varmış. Ziyaretçiler aradıklarını bulamayınca oyunlarını bozan talihsizliklerini bir kenara fırlatmış, hor bakışlı kararlılık içinde hüküm vermeyi denemişlerdi. İstedik ki gider ayak kesenizde 3-5 kuruş bulunsun. Ama anlaşılan gözünüzü doyurmak mümkün olmayacak. Resmo. Limanda bir telaş vardı. Peş peşe dizilmiş kamyonlara bağlanmış su tankları etüfhanenin deposuna yüklerini boşaltıyor, salih muhafaza çavuşları mübadillerin sıralarını şaşırmamaları için yüksek sesle tembihatta bulunuyorlardı. Liman idaresi Kandiya'dan gelen emri uyguluyordu. Emir açıktı. Gümrük idareleri ellerini çabuk tutacak, mübadiller kafilesi hızla gidecekleri belirlenen yerleşme alanlarına gönderileceklerdi. Sabah şafakla beraber etüfhanenin kapıları açılacak, buharlanma işleri bitince çavuşların gösterdikleri yerlerde bekleyen arabalara binerek dağıtılacaklardı. Sabah kahvaltısının varacakları köylerde verilmesinin kararlaştırıldığı ilan ediliyordu. Eleni çantasına baktı. Yüzü asıldı. Sabah uyanınca telaşlı bir hayatın adımları hızlanacak ve umulmayan dertlerin kapısını açarak kim bilir kaç yönden yollarını kapayacaktı. Anastas'ın sesiyle kendine geldi. Bir paket uzatmış ve bir yandan da kulağına fısıldamıştı. Kimse görmesin, etüvden sonra Parios'a yedirirsin. Eleni bütün sıkıntılarını unuttu. Gözleri Anastas'ın üzerinde takıldı kaldı. Sağ olun. Eyüp. Leğen genişti. Dora yüklükte bulduğu sabunluğu iyice köpürttü, nezarethane bekçisinin sırtına bir tas su döktü. Sonra sırtını sabunlamaya başladı. Sıcaklık tam kıvamındaydı. Eliyle ensesinden yukarı çıkıp saçlarının altını sabunladı. Yavaş yavaş boynunu dolaştı. Bir tas su daha döktü ve sabun köpükleri omuz başlarından vücuduna yayıldı. Artık sabunluk avucunun içinde vücudunun bütün uzuvlarını ılık bir keyfe dönüştürmüştü. Gözlerini kapadı. Kendini bir şefaat köprüsünden geçirir gibi nezarethane bekçisinin vücudunu ovalamaya devam etti. İçindeki hisler giderek köpürüyordu. Bir derin saygıyla nezarethane bekçisine sarıldı. Memeleri kürek kemiklerine değince nezarethane bekçisinin çırpınışlar içinde titrediğini gördü. Durdurmak için bütün gücüyle sarıldı. Yüzünü ensesine dayadı. Ve yavaş yavaş aşağılara doğru kayarak küçük öpücüklerle vücudun keyfini paylaşmaya başladı. Dora'nın duygularında yeni arzular köpürmüş ve heyecanları alıp başını gidecek şekilde şahlanmıştı. Biraz abandı, kulağına yanaştı. Küçük bir öpücük koydu ve fısıldadı. Tam kıvamındayız Şuayb, yüzünü bana dön. Nezarethane bekçisi şaşırdı. Adamın Şuayb olduğunu nereden bildin? Dora sarıldı. Saçlarını dağıtıp nezarethane bekçisinin üzerine yaydı. Kulağına fısıldadı. Doğduğun zaman babanın 9. cüzü okuduğunu söylemiştin. Evet, ben de okudum. Şuayb peygamberin kıssasını anlatıyordu. Sana en yakışan isim Şuayb olur diye düşündüm. Hepsi bu. Şuayb yüzünü döndü, Dora'ya baktı. Kadının gözlerinde muzip bir kahkaha sıraya girmişti. Şuayb şaşırdı. Diyecekleri vardı ama utanıyordu. Dora, muzipliğini bir yana bırakıp kulağına fısıldadı. Bu ilk değil mi? Deryada yangın vardı. Dora alev alevdi. Fafur kase çatladı. Ufuklar dört koldan dört yana dağıldılar. Kızların alnında korkunun sırları gerildi. Ellerinde soğuk ve yorgun bir büyü ısınıyordu. Ya zaman çökecekti ansızın ya da son tohumu çatlayacaktı sevgilerin. İkincisi oldu. İlk tohum çatladı, acısız, sabırlı ve serindi. Resmo. Vasilisi ne yapacağını şaşırmıştı. Şerife'nin anlattıklarını dinlemiş ve söylenenlerin doğru olduğuna inanmıştı. Bu evin Musa'nın olduğunu bilmiyordu. Şerife kendisine emanet bırakılmış sırrı artık ifşa ederek malın sahibine anlatabilirdi. Bu evde belki 50 seneden beri benim ailem oturuyor. Ama asıl sahibi Musa. Biz onunla kardeş çocuğuyuz. Neyi değiştirir ki? Her şeyi. Şerife yan odaya gidip bir kutu ile döndü. Vasilisi'ye uzattı. Burada Yunan tapusunun mührü var. Musa evi üzüm kıza devretti. Venizelos bile dokunamaz. Hiç içime sinmez ki böyle şeyler. Sinmeli Vasilisi, sinmeli. Çocukluğumdan beri mutlu bir insanım. Hiç ihtiraslarım olmadı Şerife. Olmalı, olmalı. Burada yepyeni bir hayat başlayacak Vasilisi. Bildiklerin az, tanıdıkların güvensiz. Malın eksik, mülkün yok. Şerife'nin söyledikleri şaşırtıcıydı. Hiç görülmemiş bir rüyanın isimlerini, şekillerini, sözlerini tabir eder gibi konuşuyordu. Onlar senden, sen onlardan korkacaksın. Eğer içinde bir ihtirası büyütmezsen Vasilisi, başarıya ulaşmana kimse fırsat vermez. Vasilisi şaşırdı. Şerife'nin böyle konuşmasına anlam veremiyordu. Neden böyle yapsınlar ki? Farkında değil misin Vasilisi? Onlar da insan. Şarköy. Üçü de atlarını tırıstan dört nala çevirdiler. Kumlarla denizin kucaklaştığı çizgide heyecanla gidiyorlardı. Köpüklerle nallar arasında keyifli bir dostluk vardı. Bekir bu keyfe bayılırdı. Bazen bir türkü tutturur, bitinceye kadar nereye gittiğini önemsemezdi. Bazen de nereye gideceğinin önem taşıdığı gezilerde gözünü yoldan ayırmazdı. Üzerinde garip bir şaşkınlık vardı. Ne önemli bir olayın içinde dikkatini topluyor, ne de başıboş gezintilerin keyfini sürüyordu. Aklı Nesibe Nusret'te kalmıştı. Gözlerinde sabır olan bir kadın tanımak, onu farklı ama biraz da telaşlı bir hayata alıştırmıştı. Bu hayatı özlüyordu. Şimdi bile hemen hızla geri dönüp, ''Sizi özledim Nesibe Nusret'' demek istiyordu. Marcos'un bağlarına giden yola ulaştılar. Bu yol, sahille şehir arasında bağlantısı olmayan, ıssız ama yemyeşil güzellikti. Atları yavaşlattılar, Marcos'un evine gelmişlerdi. Hiç ışık yoktu. Kapının önündeki kaplara, kedilerin ve köpeklerin yiyecekleri konulmuş, bir bakraç ağzına kadar su ile doldurulmuştu. Bekir yüzbaşı atından indi. Bahçe kapısından eve doğru yürüdü. Yol boyunca bir yerlere çarpmamak için bütün dikkatini kullanıyordu. Kapıyı çaldı, hiç ses yoktu. Birkaç kez denedi. İçinde artık can sıkan hisler oluşmaya başlamıştı. Yanındaki erlere pencereleri kolaçan etmeleri söylendi. Nafile, Marcos evde yoktu. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Geri dönme vakti gelmişti. Jandarmaları küçük ama zararsız bir yalanla aldatmak ve yolunu şaşırmış gibi görünerek Nesibe Nusret'in evine giden yola sapmak istiyordu. İçinde cömert bir minnettarlık taşıdığını göstermek istiyordu. Hadi bakalım, sahilde biraz dört nal deneyelim. Arka yoldan sahile inip koşuya başlamaya karar verdiler. Sahile ulaştılar. Kimsenin pek kullanmadığı yolda koşuya geçtiler. Marcos'un uçsuz bucaksız bağları ay ışığı altında bir şefkat cenneti gibi uzanıyordu. Yolun ortasında bir karaltı dikkat çekti. Yüzbaşının işaretiyle karaltıya yöneldiler. Korkunun çullandığı sevdalı akşamlar bitiyordu. Donup kaldılar. Bağların arasına kurulmuş çardağın tam ortasında bir gövde sallanıyordu. Cesedin yanına bir mezar açılmış ve bitişiğine bir kürek konulmuştu. Üzerine bir de mezar taşı dikilmişti. Bekir yüzbaşı attan indi. Mezar taşına yanaştı. Erler gömmek için cesedi asılı ipten indirmeye çalışıyorlardı. Yüzbaşı bağırdı. Olduğu yerde bırakın. Yarın şanına layık bir törenle defnederiz. Yüzbaşı Bekir mezar taşına yazılanları okumak için ay ışığına çevirdi. Yüksek sesle okudu. Burada Şarköylü Marcos yatıyor. 100 yıldan daha çok bu toprakları Marcos'un ailesi işledi. Ekti, biçti. Marcos burada doğdu, burada öldü. Hayatı gerçek minnettarlık içinde geçti. Nankörlükle karşılaştı. Marcos ne eski oyunbaz günlerine dönmüş, kendini saklamış, ne de kimsenin farkına varmadığı bir kuytulukta kahkaha bir keyif çatısına sığınmıştı. Kendisini korkusuzluğun uzağında Şarköylü hemşerilerine emanet etmişti. Rahatlığın bağrında meraklı bir bekleyiş sergiliyordu. Halinde bu emanetin hüzünlü tadı vardı. Sone. Mumları sönmüş gibi sonsuzluğu ilk sırrın. Nabzında son darbeyi duymuş korkulu zaman. Şamdanları altından gece doğmuş ansızın. Masmavi göz nurunun sindiği billur tastan. Sende zaman rengarenk, bende yorgun bir ışık. Sende hırçın yelkovan, bende kurnaz akrep var. Sende vuslat bembeyaz, bende hasret karanlık. Sende bakir bir ten var, bende yorgun sonbahar. Issızlığa uzanmış o çaresiz mekanda ve büyülü kızların yıkandığı limanda, som altından aynada gülümsüyor ilkbahar. Bir elekten geçiyor ak saçlı günlerimiz, tam en ıslak anında kıvranırken tenimiz. Erik kokan rüzgarla serinliyor akşamlar. Ayrım sonu, sayfa 242.